Huzur arayan topraklar.
Merhaba sayın dinleyenler. Bu programımızda Fas ve Cezayir'in tarihini konuşmaya devam ediyoruz. Daha önce iki ülkenin siyasi ve toplumsal yapısını karşılaştırmalı olarak ele aldık. Bu programda ise Fas'ın ve Cezayir'in sömürge döneminden söz edeceğiz. Fas ve Cezayir'in tarihine bakarken Avrupalı devletlerin Kuzey Afrika'ya ilgilerinin nedenleri üzerinde de duracağız. Fas ve Cezayir'in tarihini, sömürge dönemini stüdyodaki konuğumuz Doktor Özge Özkoç'la değerlendireceğiz. Sayın Özkoç, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
19. yüzyıla gittiğimizde dünya siyasi tarihinde sömürgecilik çağının çok yoğun olarak yaşandığı dönemi görüyoruz. Bu yüzyılda sanayi devrimi sonrasında dünyaya açılan Avrupalı devletler Kuzey Afrika'ya da özel bir ilgi gösteriyor. Başta İngiltere, Fransa ve Belçika olmak üzere Kuzey Afrika'yı paylaşmış durumdalar. Afrika'nın kuzeyi Fas, Cezayir ve kuzeyin batı tarafı Fransa'nın sahiplendiği bölge olarak görüyoruz o dönemde. Kuzey Afrika'ya duyulan ilgi hocam sadece Avrupa kıtasına yakınlıkla açıklanabilir mi? Ya da Kuzey Afrika'nın jeopolitik önemi nedir diye ilk soruyla başlayalım.
Teşekkür ederim. Evet, gerçekten 19. yüzyılın başından itibaren özellikle İngiltere ve Fransa'nın bölgeye yönelik ilgisinin yoğunlaştığını görüyoruz. Bu aslında Kuzey Afrika'nın kadim tarihiyle de doğrudan alakalı. Ne kadar büyük uygarlık varsa Yunan uygarlığından Roma İmparatorluğu'na kadar Kuzey Afrika her biri için ilgi çekici bir merkezdir. Bir kere Sahra Altı. Afrika ülkeleriyle ticaretin gerçekleştirilebilmesi açısından jeostratejik önemi vardır. Kızıldeniz üzerinden doğuya yapılan ticaretin gerçekleştirilmesi açısından kimin elindeyse bu coğrafya önemlidir. İkincisi mesela emperyal imparatorlukların merkezlerine ham madde, mamul madde, tarım üretiminin yapılabilmesi, Nil Deltası örneğin açısından çok önemlidir. Yani hem bir merkeze madde akışı sağlanır hem de dediğim gibi ticaretin hem Afrika kıtasıyla hem de Atlas Okyanusu ile Doğu bölgeleri arasında yapılması açısından Kuzey Afrika'nın çok büyük önemi vardır. Kartaca'dan Yunan uygarlığına, Roma İmparatorluğu'na kadar gelen süreçte ve sonrasında 19. yüzyılda hemen sömürgecilerin ilk dikkatini çeken yerlerden biri olarak karşımıza çıkar bu anlamda Kuzey Afrika.
Evet, Roma İmparatorluğu dediğiniz Roma'nın da tarım alanları olarak, doğal kaynak alanları olarak Afrika'yı görüyoruz geçmişte.
Kuzey Afrika'yı.
Kuzey Afrika'yı görüyoruz. Bölge 19. yüzyıldan sonra Avrupalı devletlerin eline geçmeye başladı dedik hocam. Aslında sömürgeleştirme çabalarının bölgeye yansıması da bir anlamda o dönemde yaşananlar. Sömürgecilik kavramının esasını neler oluşturur? Bu yaklaşım bölge açısından farklılık gösterir mi?
Aslında sömürgecilik çok sanayi devrimi, Fransız devrimi sonrası kullanılmaya başlayan modern bir kavram. Yani aslında biraz ulus devletler çağına ait bir kavram. Örneğin hani imparatorluklar bağlamında düşündüğümüzde, yani Roma İmparatorluğu vesaire bağlamında da hani modern anlamda bir sömürgecilik tanımı yapamıyoruz. Ama 19. yüzyıl sanayi kapitalizminin gelişmesi, merkez ülkelerin yeni ham madde ihtiyacı, daha ucuz ham maddeyi çevre ülkelerden karşılamaya ilişkin gereksinimleri, bunun yanı sıra yeni pazar ihtiyaçları, çünkü sanayi kapitalizmiyle beraber muazzam ölçüde artan bir üretim var ve bu üretimi sadece Avrupa pazarında değil başka pazarlarda da kendisine yer bulmasını sağlayabilmek için genellikle merkez ülkelerin daha çevre ülkelerde gidip küçük ülkelerde ya bazen askeri işgalle, bazen doğrudan yönetimle, bazen dolaylı yönetimle kurdukları yeni bir yönetim stratejisi bu. Kuzey Afrika özelinde hiçbir zaman aslında tek tip bir sömürgecilik yönetiminden bahsetmiyoruz ki dünyada da genelde böyledir. Ne bileyim Fransa'nın Tunus, Fas ve Cezayir'de uyguladığı Fransa sömürge yönetimi kendi arasında farklılıklar gösterir örneğin. İngiltere'nin Mısır'da uyguladığı da farklıdır. Genellikle biz literatürde bunu doğrudan sömürge yönetimi ve dolaylı olarak yönetilen ülkeler olarak ayırırız. Doğrudan bunun en güzel örneği Cezayir'dir. Oraya geleceğiz. Doğrudan yönetim nedir? Gerçekten merkez ülke yani sömürgeci devlet, sömürmeye gittiği devleti, işgal ettiği devlette kendi elemanlarıyla, bürokrasisiyle, askeriyle örgütlenerek, dolayısıyla yerelle işbirliğini en alt düzeyde tutarak ve ciddi bir asimilasyon politikası uygulayarak.
Kendi kadrolarını taşıyarak.
Tabii ki kendi kadrolarını taşıyarak bu süreci devam ettirir. Genellikle bunu uygulamanın nedenlerinden bir tanesi gidilen ülkede yani sömürgeleştirilen ülkede merkezi bir otoritenin bulunmuyor olmasıdır. İşte Cezayir'de yoktu örneğin. Ama Tunus'a baktığınızda mesela Tunus'ta bir Fransa sömürgesidir ama orada bir dolaylı yönetim vardır. Çünkü orada zaten bir merkezi otorite vardır. Fransa orada sadece Tunus'taki merkezi otoriteyle işbirliği yaparak ve bir protektora anlaşması imzalayarak yani iç işlerinde serbest ama dışarıda sömürgeci devlete bağlı bir statü uygulayarak dolaylı.
Daha esnek.
Daha esnek. Fas'ta da daha esnek yönetmiştir mesela. İngiltere, Mısır'ı görece çok daha esnek yönetmiştir. Yani Cezayir'deki gibi fazlasıyla asimilasyonist bir politika görmemiz mümkün değildir. Yani dolaylı sömürgecilikle doğrudan sömürgecilik arasında böyle bir fark var.
Yani Kuzey Afrika ülkeleri arasında da sömürge yönetimleri arasında farklılıklar olduğunu söylediniz.
Evet.
Kuzey Afrika'ya biraz daha geriye giderek bakalım. Daha önce İslamiyet'le tanışır Kuzey Afrika. Evet. Arkasından Osmanlıların egemenliği altına girer Cezayir. 16. yüzyıldan itibaren 300 yıl Osmanlı egemenliği altında kalır. Aslında bir barış dönemidir bu dönemde. 20. yüzyıl, 19. yüzyılda Fransızların işgali geliyor Cezayir'e. 20. yüzyılda da Fas Fransızların eline geçiyor. Bölge artık bir sömürge. Demin de tanımladığımız çerçeve içerisinde. Cezayir'de Fransız yönetiminde uygulanan politikalardan az evvel değindiniz. Merkezi yönetimin olmadığından söz ettiniz. Osmanlı dönemine gidelim hocam. Osmanlı nasıl yönetmişti Cezayir'i? Bir farklılık var mı? Ki kuşkusuz var. Sanayi devrimiyle beraber bazı değişikliklerin olduğunu söylediniz ama Cezayir'de asimilasyon var mıydı, yok muydu? Osmanlı Devleti'nin yönetim biçimi nasıldı? Buna değinelim.
Evet, Osmanlı İmparatorluğu 16. yüzyıldan itibaren Mısır'la başlayarak sınırlarını Fas'a kadar genişletiyor. Mısır, Libya, Tunus ve Cezayir Osmanlı toprağı 19. yüzyıla kadar. Sadece ve sadece Fas hiçbir zaman Osmanlı egemenliğine girmiyor. Çok ayrıksı bir örnek olarak ortaya çıkıyor. Genellikle Mısır hariç Osmanlı Cezayir'in de içinde bulunduğu Cezayir, Tunus ve Libya'yı Garp Ocakları adıyla yönetti. Çok daha özerk ve esnek bir yapıda yönetti. Mısır'dan bile daha esnektir bu yapı. Fetihten hemen sonra bu bölgelere Cezayir üzerinden konuşursak küçük bir Yeniçeri grubu bırakarak yaklaşık 2000-2500 nüfuslu bir Yeniçeri grubu bırakarak orada yerel elitler içerisinden gelen birini tercih ederek ve Beylerbeyi atayarak yani doğrudan merkezden bir yönetici bile çoğu zaman atamadan çok gevşek bağlarla işte yıllık vergi gönderilmesi karşılığı örneğin. Yani Cezayir'den Osmanlı'ya vergi gönderilmesi karşılığında Osmanlı padişahının adına hutbe okutulması evet bu bir egemenlik göstergesidir. Ama dediğim gibi yerel elitler aracılığıyla çok esnek yapıda yönetti. Bu açıdan işte yani çok asimilasyonist bir politika uyguladığını söylememiz mümkün değil. Yani Türkleştirme anlamında zaten ortak payda bu açıdan İslam dolayısıyla herhangi bir ayrım görmemiz mümkün değil. 17. yüzyıldan itibaren Cezayir'e baktığımızda da giderek dayılık denen bir kurumun ortaya çıktığını ve Cezayir'in farklı bölgelerinde yani merkezi otorite çok sağlam olmadığı için farklı bölgelerindeki işte aşiretlerin, yerel elitlerin konsensusuyla seçilen dayının Osmanlı padişahınca da tanındığı ve ilişkilerin bu şekilde devam ettiği bir yapı. Yani Fransız sömürge yönetiminden çok çok farklı. Çünkü Osmanlı'nınki bir sömürge yönetimi. Yani modern anlamda bir sömürge yönetimi değil. Öyle bir şey, öyle bir tanımı yapamayız yani.
Egemenliği altındaki topraklar.
Tabii ki Osmanlı toprağıdır ama çok esnektir buradaki yönetim.
Yine yerli halkın kendi yöneticilerini seçtiği bir tabii sistem ki. Geçerli.
Evet, bir de tabii şöyle bir şey var. Yani İstanbul merkeze uzak bu coğrafyalar. Osmanlı İmparatorluğu istese de orada zaten merkezi bir yapı kuramaz. O yüzden adi bir merkeziyetçi bir yapı.
Mısır'da nasıl oldu peki hocam?
Mısır'da da aslında
uzaklık aynı gibi ama.
Uzaklık aynı ama Mısır, Cezayir, Tunus ve Libya'dan farklı olarak bir kere Osmanlı için çok daha kritik bir coğrafya. Orada bence ilk başta çok daha doğrudan yönetmeye çabası var. Merkezden vali atayarak evet. Vesaire. Çünkü Hicaz'ı kontrol eden coğrafya Mısır ve Osmanlı padişahı bütün meşruiyetini İslam aleminde Hicaz'a sahip olma üzerinden alıyor. Mısır onu 19. yüzyılda kendi mücadelesiyle kazanıyor. Adim merkeziyetçi yapıyı. Evet. Yani aslında salyaneli eyalet. Evet. Garp ocağı değil yani Mısır. Ayrı bir statüsü var onun.
Garp ocağı değil. Hı-hı. Evet. Fransa'nın aslında 19. yüzyılın başından itibaren Cezayir'de bir sömürgeleştirme politikası başlattığını biliyoruz. Hı hı. 1830 yılına baktığımızda Fransa'nın içinde sıkıntılar var. Evet. Ve Cezayir topraklarına geldiğinde de Osmanlı hakimiyeti bitmiş, işgal etme aşamasında da Cezayir'de de bir direnişle karşılaşıyor Fransa. Fransız işgal kuvvetlerine karşı Emir Abdülkadir ve Emir Ahmet'in yönettiği bir direniş mücadelesi başlıyor. Bu süreci değerlendirir misiniz hocam?
Aslında Fransa'nın ilgisi bölgeye Cezayir'den de önce 1798'de bir Mısır işgal girişimi var ki bu 3 yıl süreyle başarısız oluyor biliyorsunuz. Napolyon savaşlarından sonra 1815'te Fransa biraz daha kendi içine kapanıyor ama 1830 ve 48 aslında Fransız tarihi bütün Avrupa tarihinde olduğu gibi çok önemli. 1830'daki aslında kendi iç meseleleri biraz Cezayir'in işgaline giden süreci aralıyor. Ticari ilişkilerin Cezayir'le 18. yüzyılın sonundan itibaren özellikle Cezayir'deki Yahudi tüccarlar aracılığıyla gerçekleştiriliyor olması zaten Cezayir'i Fransa için anlamlı kılan gelişmelerden bir tanesi. Ama şunu söyleyeyim, şunun altını ısrarla çizeyim. Tarihçiler arasında Fransa'nın neden 1830'da Cezayir'i uzun bir planlama olmaksızın apar topar işgale giriştiğine dair tutarlı bir cevap yok. Genellikle referans noktası olarak gösterilen şey Fransa'nın kendi iç meseleleri. Çünkü Fransa 1830'daki ve 48'deki işçi ayaklanmalarıyla karşı karşıya kaldığı andan itibaren genellikle her devletin yapabileceği gibi içteki meşruiyetini dışarıdaki bir zaferle tırnak içerisinde taçlandırarak atlatma çabasıyla 1830'da Cezayir'i işgale girişiyor. Hemen ardından sizin de dediğiniz gibi yerel direnişler başlıyor. Özellikle Emir Abdülkadir'in Batı Cezayir'de örgütlediği Kadiriye Tarikatı dediğimiz daha sonra örgütlediği ve hatta 40'ların ortasına kadar süren dönem dönem Cezayir'in Abdülkadir'in egemenliğini kabul ettiği 40'ların ortasına kadar süren bir direniş var. Ki bu dönem zaten 1830'dan 48'e kadar Fransa'nın Cezayir'de tam anlamıyla bir asimilasyon politikası uygulayamadığı, sınırlı bir egemenlik kurmaya çalıştığı çünkü direnişle karşılaşıyor. Geçici bir dönem. Fransa bunların her birini Emir Abdülkadir'de olduğu gibi, Emir Ahmet'te de olduğu gibi her birini çok şiddetli olarak bastırmaya yöneliyor ve ancak 40'ların ortasından sonra 48'den itibaren özellikle Fransa'da 2. Cumhuriyet'in kurulmasıyla beraber Fransa'nın Cezayir'deki yönetim anlayışı yeni bir aşamaya geçiyor.
Evet, o dönemde Arap Büroları adı verilen teşkilatla Fransa'nın Cezayir'i yönettiğini biliyoruz. Askeri bir yönetim var ve 1870 yılına kadar bu askeri yönetim devam ediyor. Hı hı. 48'den sonra biraz daha sağlamlaşmış bir Fransız idaresi görüyoruz o halde hocam. 1871'den sonra askeri yönetim kalkınca 200 kadar kabilenin isyan hareketinin başladığını, hızla yayıldığını biliyoruz. 1884'te bu isyanlar bastırılıyor ve yargı organları kaldırılıyor. Aslında yürürlükte olmayan tüm insan haklarına ilişkin kurallar da kaldırılıyor bu süreçte. Cezayir'i nasıl yönetmeye devam etti? Bu dönemde bir yerli kanunu çıkarıyor Fransa. Hı hı. Bu yerli kanunun içeriği ve karşılaştığı direnişi değerlendirerek devam edelim.
Çok biraz daha az geriye gideceğim. Söylemem gereken bir önemli bir şey var diğerlerinden farklı olarak, diğer sömürge yönetimlerinden. Fransa 1848'den itibaren 2. Cumhuriyet'le beraber kendi içerisindeki işçi sorunlarıyla da muhatap olmaya başladığı için.
Evet, bir göç var.
Evet, Fransa'dan Cezayir'e muazzam bir göç var. Kuzey Afrika'daki bütün sömürgelerden daha fazla yabancı nüfusu Cezayir'de yaşıyor. Ve diğer örneklerden farklı olarak Cezayir artık bir Fransız toprağı. Yani Fransız hukukunun geçerli olduğu, Fransız anayasal hükümlerinin geçerli olduğu bir coğrafya, ülke pardon. Tunus'ta böyle değil örneğin, Fas'ta böyle değil. Yani Fransız sömürgelerine de örnek verirsek. Dolayısıyla doğrudan yönetim ve asimilasyon politikası Arap büroları aracılığıyla siz işaret ettiniz. Yönetemediği yerlerde yerli elitlerle işbirliği içerisine girmek istiyor ama o yerli elitlerde zamanla çok fazla Fransızlaştığı için hem yerel halkla bağlantısı kopuyor hem de aslında daha sonra göreceğiz 20. yüzyılın başında bağımsızlığa giden süreçte biraz daha nasıl diyeyim süreci geciktiren bir durum ortaya çıkıyor. 1870'ler 80'lere kadar yeni direnişe kadar bu tarz bir yönetimden bahsedebiliriz. Hatta 1870'lerde 3. Napolyon'un Cezayir aracılığı bir Arap krallığı kurma hevesi de var. Ama 60'larda 70'teki Alman yenilgisinden sonra biraz gerçekçi bir hayal olmaktan çıkıyor. 70'lerden 80'lerden itibaren de aslında Cezayir'de Fransa'nın uyguladığı katı politika, direnişi kırmaya yönelik askeri politikalar 1962'ye kadar Cezayir'in bağımsızlığını kazanmasını engelleyen süreçler olarak karşımıza çıkıyor. Genellikle bu nasıl bir yönetimdir, asimilasyon yönetimi? Dediğim gibi yerli halkın, yani Cezayirlilerin eğitim haklarından bile yararlanamadığı, gerçekten Cezayir'de yaşayan Fransız vatandaşlarıyla aralarındaki uçurumun ekonomik, siyasal, toplumsal olarak muazzam açık olduğu, kamusal alanda Cezayirlilerin yer alamadığı bir dönem. 1870'ler ve 80'lerdeki direnişten sonra Fransa yerli kanunu aracılığıyla kısmen Cezayirli halka bazı haklar vermiş olmakla beraber bunların hiçbiri Cezayirlilerin kabul edebileceği kadar geniş haklar değiller. Yargılanma usullerinden tutun eğitimden eşit yararlanma fırsatlarına kadar. Dolayısıyla 20. yüzyılın başında tekrar bağımsızlık mücadelesini gündeme getirecek olan sürecin altyapısı da aslında burada. Bunlardan dolayı ortaya çıkıyor yani.
Şöyle mi demek gerekiyor hocam? Yani 1830-1848 Fransa'daki ayaklanmalar ve işçi hareketleri, Cezayir'e gelen Fransız işçiler, buranın asıl sahipleri gibi devleti yöneten ve yerli halkla işbirliği yapan, yine Fransa'nın sömürge yönetimindeki eli ayağı konumunda mı bunlar?
Aynen öyle. Ve ama bir yandan da yerli halkın hemen hemen hiç görünür olamadığı, dolayısıyla Cezayir'de yaşayan Fransızların mesela bölgelerinin adları bile farklıdır oturdukları. Pied Noir dedikleri Fransızların kara ayak, çizme giyerlermiş. Bastıkları yerde siyah bir iz kaldıkları için kara ayak derler. Pied Noir'lar yani Fransızlarla Cezayirler arasında set çeken, yani Cezayirlerin oraya giremedikleri alanlar. Karar, kendi kas ülkelerinde.
Sistemi gibi.
Evet, aynen. Çok güzel söylediniz. Kas sistemi gibi bir durum çıkıyor neredeyse ortaya.
Evet, 1900'lere geldik hocam. 1912'de de Fas'ın işgalini görüyoruz. İspanya ve Fransa arasında bir çekişme var. Fas işgal öncesi nasıl yönetiliyordu ve işgal sürecinden sonra nasıl bir yönetim oldu? Zaman zaman değindiniz. Ama Fas özelinde biraz daha açarsak konuyu.
Fas, bir dediğim gibi Osmanlı toprağı hiçbir zaman olmadı. Genellikle Fas Berberilerin, Araplarla Berberilerin yoğun yaşadığı bir nüfusu sahip ve Berberi hanedanlıklarının kurulup yıkıldığı, küçük hanedanlıkların yıkıldığı bir yapı arz ediyordu 17. yüzyıla kadar. 17. yüzyılda Alevi hanedanlığının Fas'ta bir merkezi otorite sağladığını, bugün de hala yönetimde olan hanedanlıktır. Merkezi bir otorite.
6. Muhammed'in
soyu. Evet, soyu. Yani Hazreti Ali'nin soyundan geldiklerini, Hazreti Fatma'nın ve Ali'nin soyundan geldiklerini vurguyla bir meşruiyete sahiplerdir. Bir merkezi otorite sağladıklarını ve bundan sonra peyderpey 18. 19. yüzyılda bu bölgenin Avrupa'ya en yakın kısmı olduğu için Avrupa ile yakın ticari ilişkiler geliştiren bir coğrafyadır. Fas önce dediğiniz gibi İspanyollarla, hatta 19. yüzyılın ortasına itibaren İspanyolların kuzeydeki kıyı şeritlerini ve daha sonra Batı Sahra'yı da işgal ederek bölgede etkin olduklarını görüyoruz. Fas'ın, yani Fransa'nın tabii Fas'ta hep daha önceden Cezayir'de olduğu gibi 1830'lardan itibaren bir ilgisi var. Ama Cezayir biraz oldu bittiye gelmişti. Dediğim gibi Fas'taki egemenliği konusunda İngiltere ile biraz anlaşmazlığa düşüyor 19. yüzyıl boyunca Fransa. Ne zaman ki Avrupa'da yeni bir güç olarak Almanya ortaya çıkıyor ve sömürgecilik yarışına o da katılıyor ve gözünü Kuzey Afrika'ya dikiyor. O tarihten itibaren Fas'ın Fransa'nın ilgi alanına daha çok girmeye başladığını ve İngiltere'nin icazetiyle de 20. yüzyılın başında 1912'de Fas'ı işgal ettiğini görüyoruz. Ama dediğim gibi bu biraz Almanya'nın, yani mesela
tehdit oluşturmasıyla
1905'te birinci Fas krizi vardır örneğin.
Evet.
Almanya ilgilenmeye başladığı için artık.
Birinci Dünya Savaşı için de önemli.
Birinci Dünya Savaşı'na giderken. Evet. Çünkü Birinci Dünya Savaşı sadece bir, yani Avrupa Savaşı değil, sömürgelerde de cereyan edecek bir savaş, ilgisini giderek arttırıyor Fas'ta. Cezayir'den farklı olarak burada bir hemen protektor anlaşması yapılıyor. 1912'de Fez Anlaşması. Dolayısıyla burada bir dolaylı yönetim söz konusu. Kıyı şeritlerinde İspanyolların egemenliği Fransa tarafından da tanınıyor. Batı Sahra'daki İspanya egemenliği tanınıyor. Ve 1912'den 56'ya kadar Fransa, Fas'ta dolaylı bir yönetim. Yani genellikle yerel elitler aracılığıyla asimilasyonun derecesinin Cezayir'e göre daha düşük olduğu bir yönetim tarzıyla yönetmeye devam ediyor.
Evet, Fas geç işgal edildi ve daha erken bağımsızlığına kavuştu. 1912 ve 1956 arasında evet. Fransız sömürgesi olarak kaldı. Cezayir 1830'da işgal edildi. 1962'ye kadar sürdü bu süreç. Bağımsızlık mücadelesi sırasında da örgütleri görüyoruz. Her iki ülkede de direnen örgütler var, silahlı güçler var. İki ülkede de bağımsızlık mücadelesinden ve sonuçlarından söz edelim hocam. Bir de zaman zaman değiniyoruz ve geçiyor. Sömürge döneminde Fas ve Cezayir'de kültür asimilasyonu, kültür ve kimlik açısından dönüştürme çabaları, bunlar bağımsızlık sonrasında nasıl yansıdı?
Her iki ülkede de 20. yüzyılın başından itibaren bağımsızlık talepleri diyemesek de bir özerklik talebi ortaya çıkıyor. Şimdi iki ülkeye de bakarsak aslında iki ülkenin aydınları da genellikle Fransız eğitiminden geçmiş. Sömürgeciliğin böyle de bir mirası vardır. Dolayısıyla daha batılı...
Fransızca konuşuluyor.
Fransızca konuşan batılı entelektüeller bağımsızlık mücadelelerinde liderliğini yapıyor. Bu bütün coğrafyada da genç olarak adlandırılabiliyorsunuz. Genç Tunuslular, genç Cezayirliler gibi. Bu hareketlerin ilk etapta hem Cezayir'de hem Fas'ta talebi ilk etapta bağımsızlık değil. Daha fazla hak verilmesi. Örneğin Cezayir'de Fransızlarla eşit haklara sahip olmak. Özerkliğe sahip olmak. Hatta Cezayirli bir Ferhat Abbas'ın bir lafı vardır. Tarihe sordum, geçmişe sordum. Cezayir'in tarihi Fransa'yladır. Biz Fransa'dan kopamayız diye. Bu bağımsızlık mücadelesi hem Fas'ta hem de Cezayir'de kırklardan ve özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra artık adının bağımsızlık olarak kurulduğunu görüyoruz.
1948 yılında Fransa'nın da ilan ettiği bir karar var. Evet. Fransa'nın dışındaki Fransa topraklar, sömürge toprakları Fransa'nın topraklarıdır diye. Aslında Cezayir'de mücadeleyi kızıştıran ve yükselten de bu olmuş.
Evet, evet. Ama benzer şekilde Fas'ta mesela 1944 yılında kurulan bir İstiklal Partisi var. Evet. Artık bu partinin tamamen hedefi Fas'ın bağımsızlığının kazanılması 20 yıl öncesinden farklı. Sizin dediğiniz Fransa'nın girişimi çok önemli. Cezayir'de 54'ten itibaren FLN aracılığıyla, Ulusal Kurtuluş Cephesi aracılığıyla.
Askeri kanadı.
Askeri, evet, silahlı bir mücadeleyi de başlatıyorlar. Askeri kanadı aracılığıyla artık sömürgelerin bağımsızlık süreci başlıyor. Fas'ta daha yumuşak bir geçiş var. Aslında bütün Kuzey Afrika'da Cezayir'e oranla daha yumuşak bir geçiş var. Cezayir daha sonra da çok konuşuldu zaten 2000'lerde soykırım, Fransa'nın yaptığı, uyguladığı soykırım tartışması üzerinden çok daha uzun bir bağımsızlık mücadelesi var. Niye? Aslında başında söyledik. Bir, burada yaşayan Fransızların Cezayir'den çıkmaya yönelik bir tepkisi var. Diğer ülkelerde olmayan. Bir örnek bu. Yani sadece Fransız işgali sonlanmayacak. Cezayir'de yaşayan Fransızlar da aslında orada bir hayatları var. 3 kuşaktır, 4 kuşaktır orada yaşıyorlar. Onların kendi toprağı orası. Dolayısıyla o tepki var. Ve bu mücadele 8 yıl neredeyse sürüyor. 62 yılında Evian Anlaşması ile beraber Cezayir bağımsızlığına kavuşuyor. Çokça tarihte zaten konuşulan bir mücadeledir. Bütün ulusal kurtuluş mücadelelerine de ilham kaynağı olmuştur. Cezayir'in bağımsızlık savaşı çok kanlı bir süreçtir. Ama Cezayir toplumunu çok da dönüştüren bir süreçtir. Siz dediniz kültür asimilasyonu vesaire. Gerçekten de Cezayir'deki Fransız işgali, bunu Frans falan çok güzel açıklar. Psikolojileri üzerinden, Cezayir halkının psikolojileri üzerinden. Sömürgeciyle karşılaştıkları için ve sürekli ötekileştirildikleri, sürekli ezildikleri, aşağılandıkları için farklı bir psikolojiyle hareket ederler. Bağımsızlık mücadelesi dönemi Cezayirlilerin aslında bir anlamda bir haysiyet onur mücadelesidir. Yani o kimliklerini, Cezayirli kimliklerini ve sömürgeciye karşı sömürgecinin altında ezildikleri o kimliklerini terk etmeleri ve yeni bir kimlikle doğmalarının da mücadelesidir bir anlamda. Bu açıdan da dediğim gibi Cezayir örneği çok özeldir. Ve Frantz Fanon bunu Cezayir Savaşı'nın Bağımsızlık Savaşı'nın anatomisi kitabında çok güzel açıklar örneği.
Aslında İkinci Dünya Savaşı sırasında çoğu Cezayirli'de Fransız ordusunda görev yapmış durumda.
Faslı'da.
Bu çok acımasız bir şey. Kendileriyle ilgili olmayan topraklarda hayatlarını kaybeden çok sayıda Cezayir ve Fransız var. Ama Fransa'ya baktığımızda hocam, Fransa'nın bu uzun döneminde Cezayir'in iddiasına göre 1,5 milyon kişi hayatını kaybediyor. İşgal döneminde, direniş döneminde ve bağımsızlık sürecinde çok sayıda kişi de işkence ve kötü muamele görüyor. 2005 yılında resmen bir özür talebinde bulundu Cezayir Fransa'dan. Çünkü Cezayirliler için bütün bu yaşananlar soykırım olarak adlandırılıyor. Daha sonra bir 2007'de tekrarlandı ama bugün sanıyorum Fransa da kabul etmedi ve o süreç öyle kaldı. Fas'a geldiğimizde hocam, Fas bağımsızlığını kazandı ama bugün Fas'ın kuzeyinde Sebde ve Melilla kentleri halen İspanya'nın işgali altında. Sebde ve Melilla sorunu Fransa'nın en önemli dış sorunu gibi görünüyor. Fas'ın dış sorunu gibi görünüyor. Bu sorunun içeriği nedir?
Aslında onun da hani biraz tarihinden bahsettik ama dediğim gibi tarihsel olarak İspanyol egemenliği var. Protektor anlaşmasıyla da kıyı şeritlerinde İspanya egemenliği tanınmıştı. Ama İspanya örneğin Batı Sahra'da da egemenlik hakkı vardı ama 1975'te örneğin Batı Sahra'dan ki egemenlik hakkından vazgeçerken İspanya kıyı şeritlerinden vazgeçmedi. Ama işte dediğim gibi diğer coğrafya, yani Kuzey Afrika'daki diğer ülkelerden farklı olarak Fas İspanya ile çok yakın, Avrupa ile çok yakın, ticaretin devam ettirilebilmesi ve jeostratejik açıdan devam ettirilebilmesi açısından önemli. İspanya'nın Fas'taki hani o kıyı şeritleri üzerindeki egemenlik hakkından vazgeçmemesi bu açıdan da anlamlı gibi görünüyor. Ve Fas'ın da kendi tarihine baktığımızda aslında daha çok Batı Sahra sorunuyla vesaireyle de uğraştığı için bu sorun biraz daha bertaraf edilebilmiş gibi kısmen de olsa öyle görünüyor diyebiliriz.
Evet, Batı Sahra sorununu siz açtınız hocam. Polisario'dan söz edelim. Geçmişte Fransa ve İspanya'ya karşı savaşan bu cephe şimdi Fas'a ve Moritanya'ya karşı bağımsızlık talebinde ve bazı bölgeleri de kontrol ediyor. Batı Sahra sorunu Fas için ne ifade ediyor? Son olarak bir iki cümlede böyle alalım ve programımızı kapatalım.
Batı Sahra dediğim gibi 1975'te İspanya egemenliğini buradan kaldırdığı andan itibaren aslında Fas'ın egemenlik iddiaları ve Moritanya'nın egemenlik iddiaları var. Polisario'da Batı Sahra'nın Fas'a ait olmadığını, burada yaşayan insanları Sahravi olarak, yani aslında Arap tırlar ama Sahravi olarak tanımlayarak bir bağımsızlık mücadelesi yürütüyor. Fas açısından sorun şöyle anlamlı. Aslında burası Batı Sahra fosfat ve demir cevheri. Okyanus kıyısına olan yerlerde, bölgelerde petrol bulunduğu varsayılıyor. Fas açısından böyle bir anlamı var. Bir de bir ulusal mesele. 1975'ten itibaren aslında biraz asimilasyoncu bir politika izlediğini, uzun yürüyüş diyerek oradan Fas'tan birçok Faslıyı Batı Sahra'ya göç ettirerek Batı Sahra'daki demografik yapıyı değiştirdiğini ve Polisario'nun eline güçsüzleştirdiğini söyleyebiliriz. Polisario uzun yıllar Cezayir'de aslında mücadelesini devam ettirdi. Çünkü Batı Sahra Fas işgali altında diyelim, yani Fas oradan egemenlik haklarından.
Bu da iki ülke arasındaki ilişkileri gerginleştiren.
Evet, aynen öyle. Hala orada bir işte sürgünde hükümet var ama bir yandan Batı Sahra'da Fas'ın egemenlik iddiası var. Çözülememiş bir sorun olarak hala karşımızda duruyor.
Evet, Birleşmiş Milletler ve Fransa da bu iddiayı kabul etmiyor.
Evet.
Evet, teşekkür ediyorum hocam.
Ben teşekkür ederim.
Fas ve Cezayir'in sömürge dönemini. Stüdyodaki konuğumuz Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Özge Özkoç'la değerlendirdik. Gelecek hafta aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Sema Yıldırım, yapım yardımcısı Melda Alpay ve teknik yapımda Nuri Göktaş'la birlikte hepinize huzurlu bir hafta dilerim.
Huzur arayan topraklar.